Sevr Mağarası'ndaki mesaj. Trilyonları olan bir kimse, yolda giderken 10 lira düşürüp kaybetse, onun için üzülür mü? O trilyonların yanında 10 liranın ne hükmü olur? Biz de dünyevi bir musibetle karşılaştığımızda, Allah'a kul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmanın ne muazzam bir nimet ve bahtiyarlık olduğunu düşünüp sabredeceğiz. Şikayeti, sızlanmayı unutacağız. Sevr Mağarası'ndaki mesaj. La tahzen, innallâhe me'anâ. Mahzun olma, Allah bizimledir. Tevbe 40. Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan daha yakındır. Ancak bu yakınlığı idrak etmemiz ve bu kurbiyetin manevi feyzinden istifade edebilmemiz takvamız nispetinde olacaktır. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh hicret yolculuğuna çıkmışlardı. Bu şerefli yolculuğa mani olmak isteyen müşrikler Efendimiz'i yakalayıp getirene ödüller vaat ettiler. Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef gibi küfrün elebaşları da mübarek yolcuları yakalamak için yollara döküldü. Peygamberimiz ve Hazreti Sıddık, Medine'nin zıt yönündeki Serv Dağı'na doğru ilerlediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Fahri Kainat Efendimizin kah önünde, kah arkasında yürüyordu. Allah Resulü onun bu hareketini fark edince, "Ey Ebu Bekir, niçin böyle yapıyorsun?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ya Resulallah, sizin hakkınızda endişe ettiğim için böyle yürüyorum," dedi. Nihayet Sevr Mağarası'na ulaştılar. Sıddık-ı Ekber Hazretleri, "Ya Resulallah, ben mağarayı temizleyinceye kadar siz burada bekleyin," dedi ve mağaraya girdi. Mağaranın içini temizleyip haşerat deliklerini kapattıktan sonra, "Artık gelebilirsiniz ey Allah'ın Resulü," dedi. Muhabbet fedakarlıktır. Ashab-ı kiramın Resulullah Efendimiz'e olan muhabbet ve ittibaları, kalbi seviyelerine göre derece derece farklıydı. Hazreti Ebu Bekir ise bu muhabbetin zirvesiydi. Canını ve bedenini Allah Resulüne siper ettiği gibi, bütün malını da her ihtiyaç olduğunda Efendimiz'e infak ederdi. Bir gün Fahri Kainat Efendimiz bu fedakarlıklarına teşekkür sadedinde, "Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım," buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise bu iltifattan bile bir gayrılık endişesi hissederek gözyaşları içinde, "Ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah?" demişti. Hasılı, muhabbet fedakarlığı getirir. Seven kişi muhabbet duyduğu zatın edebiyle edeplenir. Allah bizimle. Müşrikler izleri takip ederek Serv Dağı'na gelmişlerdi. Endişeye kapılan Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Ben öldürülürsem nihayet bir tek kişiyim, ölür giderim. Fakat sana bir şey olursa o zaman bir ümmet helak olur," diyordu. Peygamberimiz ayakta namaz kılıyor, Hazreti Ebu Bekir de gözcülük yapıyordu. Efendimiz'e, "Şu kavmin seni arayıp duruyorlar. Vallahi ben kendim için endişelenmiyorum. Fakat sana zarar vermelerinden korkuyorum," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yarı gârına, "Ey Ebu Bekir, korkma. Hiç şüphesiz Allah bizimledir," buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatır. "Biz mağaradayken müşriklerin ayaklarını görüyordum. Ey Allah'ın Resulü, Onlar ayaklarının aşağısına bir bakacak olsa bizi mutlaka görürler, dedim. Bunun üzerine, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne endişeleniyorsun, buyurdu. Sadırdan Sadır'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Sevr mağarasında 3 gün 3 gece kaldılar. Bu 3 gün boyunca bu mağara muazzam bir manevi terbiye, ruhani eğitim mekanı oldu. Bu irşadın keyfiyeti ise bizler için meçhuldür. Tasavvufi eserlerde rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz bu manevi tedrisatta Hazreti Sıddık'a nail olduğu marifetullah'a dair sır ve hikmetleri aktardı ve şöyle buyurdu. Kalbimde ne varsa Ebu Bekir'e ilka ettim. Bu maiyet, beraberlik şerefine nail olan Hazreti Ebu Bekir'in yanında Hazreti Ali, Salman-ı Farisi radıyallahu anh gibi bazı sahabiler, Peygamberimizin zikir telkini, maneviyat tahsili ve manevi irşat silsilesinin ilk halkaları oldular. Müteakip nesiller boyunca başta Ehl-i Beyt ve Sadat-ı Kiram Hazaratı olmak üzere altın silsileler halinde İslam'ın manevi irşat yolu olan tasavvuf ilmi, satırdan satıra değil, sadırdan sadıra, yani kalpten kalbe böylece intikal etti. Şeriatın ikmali, yani tam manasıyla ihyası demek olan tasavvuf, Resulullah Efendimiz ve ashabının yaşadığı hayatı yaşama gayretinden ibarettir. Allah dostluğuna erişebilmiş kullara korku ve hüzün yoktur. Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Sahabe efendilerimiz hayatları boyunca bir insanı son derecede sarsacak sıkıntılara maruz kaldılar. Yakınlarını kaybettiler. İşkencelere uğradılar. Aç susuz bırakıldılar. Aile fertleri tarafından dahi baskı gördüler. Onların hayatlarının tafsilatı da bize birçok rivayetle intikal ettirildi. Bütün yaşadıklarına rağmen onların depresyon, kaygı bozukluğu ve benzeri günümüzde çok yaygınlaşan psikolojik rahatsızlıklara düçar olmadıklarını görüyoruz. Demek ki Allah ve Resulüne olan muhabbetleri onlara dünyevi her acıyı ve sıkıntıyı unutturuyordu. Onlar zikri ilahi ile mutmain oluyor, secdelerde huzuru yaşıyor ve Kur'an'ın şifa ve rahmet ikliminde her dertlerine deva buluyorlardı. Veda hutbesindeki mesaj. Fransız İhtilali'nden sonra insan hakları beyannamesi hazırlanırken bütün dinlerin ve içtimai teşekküllerin hukuki metotlarını da araştırmışlardı. Bu sırada Kur'an'ın adalet ve hürriyet prensiplerini gören ve heyetin başkanı olan İhtilalci Lafayette hayret ederek, "Ey şanlı Arap, aşk olsun sana. Adaletin ta kendisini bulmuşsun," demekten kendisini alamadı. Veda hutbesindeki mesaj. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünneti. Muvatta Kader 3. Peygamberimizin veda hutbesi en mükemmel ve müstesna insan hakları beyannamesidir. kıyamete kadar değişmez bir anayasadır. Günümüzde hukuki buhranlar sebebiyle hukukçular toplanır, anayasa hazırlarlar. Fakat çok geçmeden boşluklar, noksanlıklar veya yanlışlıklar ortaya çıkar. Tekrar tekrar değişiklik ve düzeltme ihtiyacı hasıl olur. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi teyide mazhar olan anayasası, hiçbir değişikliğe muhtaç olmayan, kıyamete kadar devam edecek en muhteşem anayasadır. Beşeri hiçbir kanun insanlığa saadet getirememiştir. Fakat ilahi kanun insanlığın yegane huzur, saadet ve selamet vesilesidir. Fransız İhtilali'nden sonra insan hakları beyannamesi hazırlanırken bütün dinler ve içtimai teşekküllerin hukuki metotlarını da araştırmışlardı. Bu sırada Kur'an'ın adalet ve hürriyet prensiplerini gören ve heyetin başkanı olan İhtilalci Lafayette hayret ederek, "Ey şanlı Arap, aşk olsun sana. Adaletin ta kendisini bulmuşsun." demekten kendini alamamıştır. Yine idari hukuku sahasında çalışmalarıyla tanınan filozof Jean-Jacques Rousseau, beşeri sistemlerin başarısızlıkları karşısında vahye istinad eden peygamberlerin hukuk sahasındaki muvaffakiyetlerini hulasaten şöyle ifade eder. Vahiy aldığını iddia eden sahtekarlar, tesadüfen de olsa bir grup kaçağı etrafına toplayabilir. Fakat asla bir imparatorluk kuramaz ve oluşturduğu eser kısa bir süre içinde kendisiyle birlikte yok olup gider. Hala varlığını sürdüren Yahudi şeriatı, 10 asırdan beri dünyanın yarısını idare eden İsmail'in oğlunun, Hazreti Peygamber'i kastediyor, şeriatı, bu kanunları buyurmuş büyük insanları bugün de hala bize göstermektedir. Kibirli felsefe ve kör yandaşlık zihniyeti bu insanları sadece talihi yaver gitmiş düzenbazlar olarak görürken, gerçek siyaset onların attığı temellerde kalıcı yapılara öncülük eden o büyük ve güçlü dehayı görüp hayranlık duyar. Mecelle. İslam hukuku hayatta karşılaşılabilecek her probleme en güzel çözümü ihtiva eder. Hiçbir suali cevapsız bırakmaz. Sultan Abdülaziz devrinde Osmanlı'da tatbik edilecek bir medeni kanuna ihtiyaç duyulmuş, batılaşmacı paşaların Fransız medeni kanununu almak yönündeki gafilane tekliflerine karşılık Ahmet Cevdet Paşa'nın fıkıh külliyatı esas alınarak böyle bir kanun teşkil edebileceğini söylemesi üzerine kendi riyasetindeki bir heyetçe Mecelle-i Ahkam-ı Adliye takriben 10 yıl içinde hazırlanmıştır. 1851 maddeden teşekkül eden bu hukuk abidesi, Osmanlı'nın tarihe karışmasından sonra da birçok İslam beldesinde yıllarca meriyette kalmıştır. Fransız İlimler Akademisi'nin insaflı alimleri mecelleyi ortaya çıkaran cemiyetin reisi sıfatıyla Ahmet Cevdet Paşa'yı altın bir madalyayla taltif etmişlerdir. Bu kanun mecmuasının ilk 100 maddesi ayet ve hadislerden fıkıh esaslarından süzülerek ifadeleştirilen külli kaidelerden meydana gelmektedir. Birkaç misal verelim. Beraet-i zimmet asıldır. Yani aksi ispat edilinceye kadar bir kimsenin suçsuz, borçsuz kabul edilmesi icap eder. Anayasada suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz maddesiyle mevcut olan bu kaide masumiyet karinesi olarak da adlandırılır. Bu maddenin tabii bir neticesi olarak ispat mükellefiyeti iddia edene aittir. Beyine müddeyi için ve yemin münkir üzerinedir. Defi mefasit celbi menafiden evladır. Fesat ile menfaat, fayda karşı karşıya geldiğinde, yani fayda getirecek bir işi yapmak aynı zamanda bir fesadı da işlemeyi gerektiriyorsa, bu fesadı işlememek için menfaatin terk edilmesi daha iyidir. Mesela bir kişinin malik olduğu dükkanında demircilik yapması veya dükkanını demirciye kiraya vermesi kendi menfaatinedir. Fakat bundan komşuların göreceği mefsedeti engellemek, o kişinin elde edeceği menfaatin temininden önde tutulur. Bu sebeple sanayi için hususi mıntıkalar tahsis edilir. Bu madde umumi olarak da İslam'ın ruhunu temsil eder. Mesela tesettür ve ihtilat tedbirleri bazı dünyevi menfaatleri engelleyebilir. Fakat mefsedetin engellenmesi çok daha mühimdir. Bazı mütefekkirler Batı dünyasının bu prensipten uzak bir şekilde pragmatist bir anlayışla menfaati önde tutarak fertlerin ve toplumun hakkını çiğnediklerini, çevreyi ve tabiatı tahrip ettiklerini ifade etmişlerdir. Zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. Umumi bir zararı ortadan kaldırmak için hususi zarar tercih edilir. Mesela tüccarın malını istediği fiyattan satması onun hakkıdır. Ona nahr koyup kârını tahdit etmek onun hakkında hususi bir zarardır. Fiyatları aşırı şekilde yükseldiği zaman kadı ehli vukuf ile istişare ederek fiyatların belli seviyede tutulması için tedbir alabilir. Tabii ki bu müdahale temel ihtiyaç maddelerinde olur. Ehvenüşşerreyn ihtiyar olunur. Bir kimse iki şerden birisini işlemeye mecbur kalsa, hafif olanı işleyip diğerini terk eder. Bir vücut uzvunu kesmek şerdir. Fakat kangren olmuş, iyileşmesinden ümit kesilmiş bir parmak kesilmezse, sırasıyla el ve kol kesilmek mecburiyeti hasıl olur, hatta kişiyi ölüme götürebilir. Bu sebeple burada iki kötülükten birini seçmek icap eder. Harbin ve müellefe-i kuluba zekat vermenin meşruiyeti de bu prensipten neş'et eder. Zamanımızda apartman idarecisinden muhtara, belediye başkanından milletvekiline kadar birçok seçimlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Namzetler arasında rey verilmeye tam manasıyla ehil bir kişi olmasa da firasetli bir mümin, Müslümanlara, İslam'a, nesillere daha az zararlı olacak kişiyi seçer. Ehven de olsa şerdir. Onu seçersem mesuliyetini taşırım diye düşünür de rey hakkını kullanmazsa, belki daha zararlının seçilmesine sebebiyet verebilir. Bu da mesuliyeti mucib olacaktır. Şek ile yakin zail olmaz. Kesin olarak bilinen bir şey, şüphe ile yok sayılamaz. Mesela, bir kimse abdest aldıktan sonra abdestini bozup bozmadığı hususunda şüpheye düşerse, abdestli sayılır. Fakat abdest bozduktan sonra abdest alıp almadığı konusunda şüpheye düşerse, abdest almamış kabul edilir. Alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur. Almak, yasak olan şeyi vermek de yasaktır. Mesela rüşvet ve faizi almak haram olduğu gibi vermek de haramdır. İşlenmesi memnu olan şeyin istenmesi dahi memnu olur. Yapması yasak olan bir işi bir başkasından istemek de yasaktır. Bu kaide azmettirme suçunu meydana getirir. Bu prensibin manevi bir yansıması da şudur. Ticaretin tatbikatındaki gayrimeşru fiilleri ıslah etmeyip onu tezgahtara yaptırmak kişiyi mesuliyetten kurtarmaz. Hatta ikinci bir günaha düşürür. Mahdut misaller verdiğimiz bu kaideler göstermektedir ki İslam dünya görüşü hayatın her safhasında en dakik, en sağlam ve en güzel hükümleri ihtiva etmektedir. Harp hukuku İslam'da. Bu eserin hazırlandığı 2023 senesinin son aylarında zalimler tarafından Gazze'de binlerce bebek katledildi. Yaşlılar, kadınlar katledildi. Hastahaneler yerle bir edildi. Can kurtaran araçları vuruldu. Yardım getiren tırlar dahi vuruldu. Hiçbir hukuka riayet edilmeden sergilenen bu vahşeti hüzünle seyrediyoruz. Harp hukuku cahiliye dünyasında hiç olmadı. 16. asra kadar Batı dünyasında da harp hukukuna tesadüf edilmemiştir. Halbuki bizim medeniyetimizde harp hukuku sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber başladı. Sulh ve anlaşma ile bertaraf edilemeyen ve mücbir sebeplerle gerçekleşen bir savaş durumunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şu insani talimatlarda bulunmuştur. Allah'ın ismiyle Allah'ın yolunda gaza ediniz. Allah'ı tanımayanlarla çarpışınız. Ganimet mallarına hiyanette bulunmayınız. Zulmetmeyiniz. Müsle yapmayınız. Kulak, burun gibi azaları keserek işkence etmeyiniz. Çocukları öldürmeyiniz. Harpte çocukları, mabetlerine çekilip ibadetle meşgul olan kişileri, kadınları, yaşlıları ve savaş harici işler için kiralanan kişileri öldürmeyiniz. Kiliseleri yakıp yıkmayınız. Ağaçları köklerinden kesmeyiniz. Veda hutbesinden. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz helal değildir. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah katında en kıymetli olanınız, ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır. Arap'ın Arap olmayana, takva ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak hesaba çekileceksiniz. Sakın benden sonra eski dalaletlere, sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Sakın günah işleyerek kıyamet günü yüzümü kara çıkarmayın. Faizin, cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Tebliğ ettim mi? Peygamberimiz veda hutbesinin sonunda ashabına sordu. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Bütün ashab-ı kiram, Allah'ın elçiliğini ifa ettin. Vazifeni yerine getirdin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şahadet ederiz, dediler. Bu şahadetin ardından varlık nuru, dini tebliğ ettiğine dair, ashabım, tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Diyerek 3 defa tasdik aldı. Sonra da ellerini semaya kaldırarak Cenab-ı Hakk'ın şahadetini diledi. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu teyit gayretinden tebliğ vazifesinin ne büyük bir ehemmiyete sahip olduğunu anlamamız icap eder. Bizi kurtaracak olan yegane ruh, Hira, Sevr ve Veda hutbesindeki mukaddes mirastır. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Mahzun olma, Allah bizimledir. Kitap ve sünnet bize emanettir.